Şeyh Bedrettin Varidat İsmet Zeki Eyüboğlu 8. kaset 1. yüz. Şeyh Bedrettin ile Ravendi'yi birleştiren ayıran sorunlar önce gelenin sonrakini etkilemesine engel değildir. Bir düşünce ürünü özel bir yorum süzgecinden geçirilerek de benimsenebilir. Düşünce tarihinde bunun birçok somut örneği vardır. Ravendi gibi düşünen, ona kaynaklık ettiği sanılan çağdaşları arasında Beşşar bin Bürt, ölümü 873, Salih bin Abdülkuddus, 9. yüzyıl, önemlidir. İslam dinine karşı çıkan bu bilgelerin, karşıt düşüncelerin boğmasında, gelişip yayılmasında büyük etkileri olmuştur. Tasavvuf alanında da etkileri vardır. Özellikle varlık birliği sorununun işlenmesinde açık etkileri görülür. Evren Tanrı birliği, yaratılış olayının yoktan var ediliş olmadığı, ölümden dirilişin yokluğu ile benzeri görüşler konusunda adı geçen bilgelerin etkileri açıktır. İhvanus Safa adıyla anılan akımın din konusundaki düşünceleri ile Şeyh Bedrettin'inkiler arasında açık benzerlik, daha doğrusu özdeşlik vardır. İhvanus Safa, 10. yüzyılda Basra'da ortaya çıkan bir felsefe çığırıdır. İnsanı bir ahlak varlığı olarak anlayan bu akıma göre önemli olan eğitim, öğretimdir. Din bu yolla kavranır. Ruh ise Tanrı'nın engin varlığından bir fışkırmadır, sudur. Bütün evreni kuşatır. Din genellikle iki türlüdür. Biri tek tek insanlarda bulunan kişisel din, öteki bütün evreni kuşatan evrensel din. Tek tek kişilerin tinleri bu evrensel tinden birer bölümdür. Ancak tinle gövdenin yapısı başka başkadır. Ölüm denen olay bu tek tek tinlerin gövdeden ayrılması sonucudur. Gövdeden ayrılan tin kaynağına, engin tanrısal varlığa döner. Bundan dolayı ruh ölümsüzdür. Bilgi duyularla kazanılır, bilinç de kesin biçimini alır. Şeyh Bedrettin için ruhun taşıdığı önemli bu felsefe çığırının in anlayışı arasında tinin kaynağı bakımından bir birliğin bulunduğu kolayca anlaşılıyor. Şeyh Bedrettin'de tin ölümsüzdür, tanrısaldır. Yalnız bilgi konusunda ayrılık görülür. Şeyh Bedrettin'in savunduğu içe kapanış yöntemi İhvanus Safa için pek geçerli değildir bilgi konusunda. İslam ülkelerinde Tabi'iyun, doğacılık adıyla ün salan felsefe akımının kurucusu Ebu Bekr Zekeriya Razi, ölümü 925. Yaratılışın özünü nur denen tanrısal özde bulur. Ona göre ilk var olan bu ışıktır. Bütün varlık türlerinin, maddenin kaynağı odur. Nefs biri insansıl, öteki hayvansıl olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar dirilik niteliği kazandıran güçlerdir. İnsansıl nefs yücedir, olgundur. Hayvansıl nefs ise değildir. Şeyh Bedrettin'in düşüncesinde de nefs kavramının böyle ikiye ayrıldığını, insanda ikisinin de bulunduğunu, özellikle hayvansıl nefse uymanın kötülüklere yol açtığını görmüştük. Razi usçu bir bilgedir, duyu verilerine, madde evrenine önem verir. Bilginin duyularla sağlandığını, madde evreninden kaynaklandığını ileri sürer. Bu konularda Şeyh Bedrettin'i etkilemesi, aydınlatması söz konusu olmasa gerek. Ancak tin, nefs konularında öncekinin sonrakini etkilediğini gösteren belirtiler açıktır. Razi, kendinden sonra gelen tasavvuf erlerinin çoğunu etkilemiş, özellikle evrenin madde, maddeyi kuran özlerin önsüz, sonsuz ya da kadim başlangıcı bulunmayan olması tasavvufta değişik yorumlara yol açmış. Varlık birliği inancının gelişmesinde etkisini göstermiştir. Batinilik. Şeyh Bedrettin'in tasavvufla ilgili inançlarında batiniliğin etkisini görmemek elde değildir. İslam dininin ortaya çıkışından sonra o ülkelerde yaşayan toplulukların değişik inançlara bağlılıkları yüzünden bir kargaşalık, bir toplum sarsıntısı doğmuştur. Bu sarsıntının kaynağı yeni dinin ileri sürdüğü görüşler, yaşama koşullarıdır. İslam dini doğduğu bölgede bile bütün gereksinmeleri karşılayacak nitelikte değildi. İlk günündeki yumuşaklık güçsüzlüğünden, karşı çıkanların güçsüzlüğünden geliyordu. İslam dinini benimseyenler çoğalınca, peygamberi tutanlar artınca bütün sorunların kılıçla çözümlenebileceğini sezdirir bir eğilim belirdi. Muhammed ilk yumuşaklığını bir yana bırakarak, savaşla egemenlik sağlamanın daha kolay, daha kesin olduğunu anladı. Onun bu tutumu karşısında eski çok tanrıcı inançları bırakmanın pek de kolay olmadığını sezenler, geleneklerini sürdürenler direnişe geçtiler. Bu direnişler uzun bir süre sonra da olsa örgütlenme olanağı buldu. Bir inanç, bir yorum çığırı biçiminde ortaya çıktı. İşte bu çığırlardan biri de sonradan batınilik adını alan inanç kurumudur. Batınilik çok tanrıcı inanç verilerinden beslenen bir kurumdur. İslam dininden çok daha eski uygarlık ürünlerini içeren bir düşünce düzeninin izleyicisidir. Onun özünü oluşturan bilgi varlıkları değişik nitelikler taşır. 1. Batiniliğin kaynağı Sabiilik denen, İbrani dininin Kabalizm adıyla anılan inanç çığırından beslenen düşünce kurumudur. Bu kurumun özünde biçimlenen inanca göre Kabbala ya da Kabala, gelenek, görenek, varlığın tek olan ilkesidir. Evrende görülen var olan ne varsa Tanrı denen tek varlıktan gelir. Bütün varlık türleri özde, gerçekte birdir. Değişiklik, türlülük yalnız görünüştedir. Bu tek olan da tindir. Erkek dişi onun görünüşleridir. Bu iki ayrı varlık, dişi ile erkek bir bütünlüğe ulaşmak için derin bir sevgi atılımı içinde birbirini arar. Bütünlük, birlik için çırpınan, özlem duyan bu arayış, bilinmeyen bir dönemde geleceği umulan Mesih'in kişiliğinde düğümlenir. Mesih gelince bütün ayrılıklar, başkalıklar ortadan kalkar, birlik sağlanır. Bu birliğin sağlanmasını öğrenmek için bir takım gizli bilgileri edinmek gerekir. Bu gizli bilgiler de sayılarla, harflerle anlaşılabilir. Sayılar, harfler bir takım gizli anlamlar taşır. Evrenin birliği, bütünlüğü bu sayıların, harflerin anlaşılmasında, bilinmesindedir. Bu bilgileri edindikten sonra birliğe ulaşılır. Kabalizmin ilk çağ Anadolu Rumeli bölgelerinde ortaya çıkan, daha sonra bir felsefe çığırı niteliğine bürünen Orpheus, Pythagoras inançlarından beslendiği bellidir. Sayılara, harflere dayanan inanç düzeninin kurucusu onlardır. Onlardan kaynaklanan, sonra İslam dini çevresinde yeni bir inanç kurumu olarak ortaya çıkan da Batiniliktir. Bu inanç kurumunu besleyen Sabiilik ise sanıldığı gibi yeni değildir. 2. Sabiliğin özünü oluşturan tin kavramıdır. Sabiliğe göre tin bir değildir. Evrende sayıları bilinmeyen tinler vardır. Bu tinler bütün eksikliklerinden arınmış özlü varlıklardır. Birer töz, cevher niteliğindedir. Sabiliğin özünü oluşturan ilkeler, tanrı, akıl, nefs, mekan, boşluk olmak üzere beştir. Bunlar varlığın özünü kuran değişmez tözlerdir. Sabiilik bütün oluş sorunlarını bu beş kavrama dayandırır. Tin insanı Tanrı katında suçlardan arındırır, yüceltir. Bundan dolayı insanın, tinin özüyle bağdaşmayan davranışlardan, eylemlerden kaçınması, sakınması gereklidir. Varlık kavramı altında toplanan nesneleri kuran, biçimlendiren tinlerdir. Onları değiştirmek, başkalaştırmak da gene tinlerin elindedir. Gökyüzünde görülen ay, Mirrih, Zühre, Güneş, Utarit, Müşteri, Zuhal gibi yedi gök varlığını yöneten, devindiren de tinlerdir. Bu gök varlıkları tinlerin tapınaklarıdır. Bütün tapınaklarında birer gök küresi bulunur. Yedi gök varlığını yöneten tinlerin tapınakları olduğundan, yedi gök varlığına birerden yedi tin düşer. İnsanlarda bulunan tinler de bu tapınakların tinleridir. Bundan dolayı her insanın bir yıldızı vardır. Ruhların devindirdikleri gök varlıkları yeryüzünü de etkiler. Yeryüzünde ortaya çıkan fırtına, kasırga, deprem benzeri gibi olayları yöneten adı geçen tinlerdir. Bu ruhların yönetimi dışında bir şey düşünülemez. Batinilik yukarıda özetlenen iki inanç akımının etkisi altında gelişirken, ilk çağ Anadolu Yunan felsefesinden de yararlanmış. Özellikle yeni Eflatunculuk denen, kaynağını felsefe ile dinin bağdaştırılmasında bulan, Yunan bilgisi Platon'un görüşlerinin yeni bir yorumundan doğan, düşünce akımından da beslenmiş, bir takım kavramlar almıştır. Ayrıca Orpheus, Zerdüşt, Pisagor, Mazdeki, Mani, Buda inançlarından da etkilenmiş, karmaşıklıklardan oluşan bir bütündür. Sabiliğin adı geçen beş kavramını değiştirerek alan, batinilik onlara sabık, kalem, cet ilk madde, heyula, fet, kesin boşluk, tali, lev, hayal, kesin süre, zaman adlarını vermiştir. Bunlar varlığın oluşmasında etkin olan ilkeler diye yorumlanır. Evren önsüzdür, kadimdir, yaratılmamıştır. Evren yukarıdan aşağı doğru 9 aşamalı evrenlerle oluşan bir bütündür. Sabıktan başlayıp basamak basamak 9.'ya iner. 10. aşamada ise akıl bulunur. Akıl evrende sürekli değişmenin nedenidir. Evren yaratılmadığından yaratıcısı da yoktur. Onun yok olmayışı, olmayacağı bundandır. Bu evrenin ötesinde dışında başka bir evren, ahiret yoktur. Ne varsa bu gördüğümüz evrendedir. Cennet bu evrende sürdürülen mutlu, sevinçli yaşamdır ancak. Cehennemin ise bu evrendeki yaşamın üzüntülü, sıkıntılı, çekilmez oluşudur. Dinlerin anlattıkları türden bir cennet, bir cehennem yoktur. Tinler iyi kötü olmak üzere iki türlüdür. Kötü ruhlar ölümle gövdeden ayrılır. Başka gövdelere geçerek acılı, üzüntülü, sıkıntılı yaşamı sürdürür. İyi tinler ise gövdeden ayrılınca evrenin yücelerinde bağımsızlığa, mutluluğa kavuşur. Bu evrende nur denen bir mutluluk ülkesidir. İyi tinler yurdudur. Ölüm ruhun gövdeden ayrılmasıdır. Gövde çözülür, dağılır, öğeleri birbirinden ayrılır. Tin gövdede bulunduğu süre içinde iyi eylemlerinden dolayı nura varır. Kötü eylemlerinden dolayı da gövdeden gövdeye geçerek acılı yaşamını sürdürür. İşte mükafat, mücazat, iyiliğin ödülü, kötülüğün cezası denen budur. Bir bütün olan varlık yukarıda adı geçen ilkeden oluşur. Sabık denen ilk varlık kendi özü gereği var olandır. Onun var olması için kendi özünden başka bir neden gerekmez. O yalnız kendi kendinin nedenidir. Yaratıcı güçtür, özdür, tözdür. Daha açıkçası tümel akıl, akli kül durumundadır. Ondan sonra ikinci basamakta bulunan tümel öz, nefsi kül gelir. Buna da tali denir. Üçüncü aşamada bulunan cet, maddenin bütün niteliklerini taşır. Bütün biçimlenmelere girecek bir yapıdadır. Dördüncü aşamada bütün yaratılış olayının özünü kuran, oluş biçiminde ortaya çıkan feth vardır. Feth, oluş olayının içinde gerçekleştiği boşluk anlamını da içerir. Beşinci öz, hayal adı verilen kesin süredir, zamandır. Tanrı kendi özü gereği yaratıcı güçtür. Ancak evrenin dışında, evrene egemen bir varlık değildir. Oluş sürekli bir var olma olduğundan başka bir nedeni gerektirmez. Kendi kendine yeter. Oluş kendi özü gereğidir. Başka türlü olma olanağı yoktur. Tanrı yaratıcı doğal güçtür ancak. Bunun dışında bir niteliği yoktur. Tek tanrıcı dinlerin ileri sürdükleri gibi değildir. İmam bütün olup bitenleri bilir. O geçmiş, gelecek, şimdiki gibi üç boyutlu bir süre içindedir. Ne varsa bilir. Bilme yeteneğinin başı, sonu, sınırı yoktur. İmam insana özgü bütün suçlardan, eksikliklerden sıyrılmış, arınmıştır. O yüce bir varlıktır. Kur'an'ın görünüş anlamını içe, batına çevirecek bir gücün taşıyıcısıdır. Gerçekliği ancak imamın öğütleriyle, açıklamalarıyla kavrayabiliriz. Us bu konuda yeterli değildir. İmama bağlanan bir kimsenin ne Kur'an'a ne de hadise uyması gerekir. Bunlardan bağımsızdır artık. İmam çağın ışığıdır. Anlayış yeteneği, kavrayış gücüdür. İmam boyuna gider gelir, ölür dirilir. Bu ölüp dirilme sözcüğünün dış anlamında değildir. Mutluluk insanın imama bağlanmasındadır. Bütün yanılmalardan, suçlardan, eksikliklerden kurtulmanın yolu imama uymak, onun buyruklarını yerine getirmektir. İnsanları kurtaran, kurtuluşa ulaştıran yetkiliye Mehdi denir. Mehdi bilinmeyen bir dönemde gelecek. Bütün kötülükleri, iyilikle bağdaşmayan davranışları, eylemleri ortadan kaldıracak. İnsanları kurtaracak, mutluluğa, barışa, esenliğe kavuşturacaktır. Mehdi zamanla bağlantılı olmadığından ne gün, nereden geleceği bilinemez, kestirilemez. Bütün imamlar Mehdi'nin ortaya çıkışından sonra geri dönecekler. Onların geri dönüşüyle insanlar da kurtulacaklar. Batinilikte sayıların, harflerin özel anlamları, değerleri vardır. Kabbalizmin etkisinde kalan batinilik 22 harf ile 10 sayıya dayalı bir düzene bağlanır. Bu düzene göre varlık türlerini, onların bulunduğu evreni, insanı anlayıp açıklamaya çalışır. Kur'an'ın biri iç batın, öteki dış, zahir olmak üzere iki anlamı vardır. Dış anlam açıklama, tefsir, iç anlam yorum, tevil ile anlaşılıp anlatılabilir. Gerçek olan görünen dış değil, görünmeyen içtir bu konuda. Yorum ise bilgiyle kavranmayan konulara, tapınmalara, şeriatın yasaklarına dayalı üç bölüme ayrılır. Us, insan varlığının temel koşuludur. İyi kötü onunla ayırt edilebilir. Bundan dolayı güvenilir bir ilke, sağlam bir ölçü niteliğindedir. Bütün insanlar kardeştir, varlık bakımından özdeştir. Doğa düzeninde haram diye bir durum yoktur. Bu sonradan uydurulmuştur, gerekli değildir. Bundan dolayı yeryüzünde sınırların bulunması, birinden ötekine geçme yasağının konması, toprakların bölüşülmesi doğaya aykırıdır. Evlenme konusunda da konan sınırlar doğaya aykırıdır. İsteyen istediği ile evlenebilir. Kardeşler arasındaki evlenme yasasının konmasında tek etken dinlerdir. Bu da doğaya aykırıdır. Din ölümsüzdür. Gövdeden ayrılınca ışık, nur olan kaynağına döner, sonsuzluğa ulaşır. Batiniliğin kurucularından sayılan Ebu'l-Hattab Muhammed bin Abi Zeynep, 9. yüzyıl, Halife Ali'nin tanrısal bir nitelik taşıdığını, dolayısıyla kimi olgun kişilerin de Tanrı'ya yakın bir varlık düzeyinde olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre Tanrı Ali'nin kişiliğinde görünmüştür. Bundan dolayı imamla Tanrı arasında bir özdeşlik vardır. Ebu Şakir Meymun, 9. yüzyıl ise İslam dininin ortaya attığı tapınmanın ibadetin gereksizliğini, insanın olgunlaşması, kötülüklerden, eksikliklerden arınması bakımından etkili olamayacağını ileri sürmüştür. Tanrı'nın sevgisini kazanmış kimseler genellikle imamlar için İslam'ın gerekli gördüğü bütün ibadet türleri geçersizdir. Batinilik bir inanç kurumu olarak İslam ülkelerine tutunmuş olmasına karşın dine, dinin bütün ilkelerine, inanç kurumlarına aykırı bir tutum içindedir. Özellikle 11. yüzyılda ortaya çıkan, daha sonra Haşhaşiler adını alan, Hasan Sabbah eliyle kurulan tarikat, batiniliğe yeni bir içerik kazandırmış, onu bir eylem, örgüt biçimine sokmuştur. Yönetimi ele geçirmek için ayaklanmalar düzenleyen, karşı çıkanları öldüren, ortalığa korku salan bu örgüt, uyuşturucu nesneler kullanmayı, esrar afyon içmeyi, haşhaştan ya da haşişten uyuşturucu nesneler yapmayı uygun görmüş. Örgüt içinde yasal duruma getirmiştir. İran, Irak, Suriye, Anadolu bölgelerinde hızla yayılan bu örgüt sultanlara bile korkulu günler yaşatmıştır. Batinilikte esrar, haşhaş kullanma geleneği yayan, başka tarikatlara da sokan Hasan Sabbah ile yandaşlarıdır. Öyle ki esrar 13. yüzyılda Anadolu'da hızla yayılmış, birçok sünni kuruluşça bile benimsenmiştir. Anadolu'da baş açık, yalın ayak dolaşan abdallar, boyunlarında esrar kabağı taşıyarak birçoklarını esrara, haşhaşa alıştırmışlardır. Bektaşiliğe de esrar içimini sokan bunlardır. Yeni Eflatunculuk, İsa'dan sonra 3. yüzyılda yaşayan Plotinos adlı bilgenin kurduğu bu felsefe akımı da yaratılışı Tanrı'dan fışkırma, Tanrı'yı ise bir ışık kaynağı olarak benimser. Evren onu dolduran varlık türleri Tanrı'nın görünüşü sonucudur. Tanrı bütün varlıkların kaynağıdır, ışıktır, nur. Var olmak demek Tanrı'dan fışkırmak, sudur demektir. Tanrı bütün nesneleri, evreni, insanı kaplamış, kuşatmıştır. Bundan dolayı Tanrı'dan başka varlık yoktur. Varlık kavramı altında toplanan nesneler ruh ile madde olarak ikiye ayrılır. Ancak gerçek olan ruhtur. Ruh bölünmez, ölümsüz, engin bir bütündür, yüce birliktir, tanrısaldır. Yalnız kendi kendisiyle özdeştir. Din gövdeden önce vardı, kendi kendine yeterliydi. Bütün varlık türlerine maddeye biçim veren, nitelik kazandıran bu tindir. Bireysel tinler evreni kuşatan yüce tinden türemiştir. Bütün varlık türlerinin oluşmasında etken olan tek neden önsüz sonsuz olan birdir, ilktir. Tin evreninin üstünde yalnız düşünülebilen, görünmeyen yüce bir evren daha vardır. Bu evrende bütün varlık türlerinin en olgun, en yetkin örnekleri bulunur. İçinde yaşadığımız evrende bulunan varlıklar bu yüce örneklerine benzedikleri oranda olgun, yetkin olurlar. Bütün yaşatıcı, yaratıcı öz, yetenek bu yüce birdedir. güzellik, iyilik o yüce varlığın evrendeki varlıklar üzerindeki yansıması, ışımasıdır. O yüce bir bütün, iyiliklerin, güzelliklerin tek kaynağıdır. Bu da Tanrı'dır. Tanrı bütün iyi niteliklerin, varlıkların, ışıkların özüdür. Ne varsa ondan fışkırır. Bundan dolayı var olmak Tanrı'dan fışkırma diye anlaşılmalıdır. İnsan ruhu ölümsüzdür. Buna karşın olduğu yerde sürekli kalmaz, başka gövdelere göçer. Ancak bu göçüş gelişi güzel değildir. Bulunduğu gövdedeki, ilk gövdedeki tutumuna, davranış biçimine, yapıp ettiklerine bağlıdır. İyilik, güzellik, kötülük bakımından hangi aşamaya varma yetkisi kazanmışsa oraya göçer. Yaratılış, İslam dininin öteki tek tanrıcı dinlerin ileri sürdükleri gibi bir yoktan var etme biçiminde değildir. Tanrı'dan fışkırmadır. İnsanın değeri, önemi taşıdığı tanrısal ruhtan dolayıdır. Yeni Eflatunculuk, başta tasavvuf olmak üzere bütün Doğu İslam düşüncesini derinden derine etkilemiştir. Tasavvuf onun değişik bir yorumundan doğmuştur demek de gerçeğe aykırı düşmez. Özellikle batinilik üzerindeki etkisi açık olduğu oranda kesindir de. Şeyh Bedrettin'in düşüncelerinde izleri görülen başka bir kaynak da ilkçağ Anadolu Yunan felsefesidir. Bunu doğrudan doğruya ilkçağ kaynaklarını inceleyerek edindi diyemeyiz. Bu konuda elimizde güvenilir bir kanıt yoktur. Ancak yeni eflatunculuğu, tasavvufu, batıniliği, öteki İslam düşünce çığırlarını etkileyen ilkçağ Anadolu Yunan düşüncesi dolaylı olarak Şeyh Bedrettin'e de uzanmıştır. Onun düşünce düzeninde geniş bir yer tuttuğu görülen sezgi, sevgi kavramları ilk çağın buluşlarıdır. Sevgiyi bir varlık sorunu olarak ele alan bilge Empedokles'tir. İsa'dan önce 5. yüzyıl. Onun düşünce düzeninde sevgi birleştirici, kaynaştırıcı, barıştırıcı bir etkendir. Varlığın oluş nedenlerinden biridir. İnsan seven varlıktır. Sevgi insan varlığının özünde olduğu gibi öteki varlık türlerinde de tek yaklaştırıcı, birleştirici ilkedir. Şeyh Bedrettin de sevgiyi buna yakın bir anlamda yorumlar. Tanrı'ya yaklaşmanın, onunla bütünleşmenin sevgiyle olabileceğini savunur. Anadolu Yunan felsefesini incelemeden, öğrenmeden İslam düşüncesini, özellikle tasavvufu anlama olanağı yoktur. Bütün İslam bilgelerinin beslendikleri, etkilendikleri kaynak Anadolu Yunan felsefesidir. İslam düşüncesinin hangi akımı olursa olsun ilk çağdan kaynaklanır. Doğacı, maddeci, usçu, sezgici bütün İslam bilgelerinin dayanağı ilk çağ felsefesidir. Aristoteles, Platon ikilisi dışında bir İslam felsefesi düşünme olanağı yoktur bugün için. İslam bilgeleri ilk çağ bilgelerinin başarılı, başarısız birer öğrencisi, ardılı olmaktan öteye geçememiştir. Bu felsefe yalnız yoruma dayanır. Bir yorum ürünü olarak kalmıştır. Şeyh Bedrettin de bu ortamda yetişmiş, düşünce ürünlerini ortaya koymuştur. Hint düşüncesi, özellikle Buda öğretisi İslam düşüncesinde önemli kaynaklardan biridir. Nirvana'nın varlığında ölümsüzlüğe ulaşmak için gereken arınma tasavvufun bütün kollarında, değişik anlamlarda da olsa yaygındır. İnsanın olgunlaşması, yetkinleşmesi için gereken bütün geçici tutkulardan, eğilimlerden, isteklerden, eksikliklerden sıyrılma bir arınmadır açıkça. Bu kavramın kaynağı da Hint düşüncesidir. Görünen evrenden, duyularla algılanan varlık evreninden sıyrılıp, görünmeyen evrende ölümsüzlüğe kavuşmak İslam düşüncesinin buluşu değildir. Görünen varlık evreni gelip geçicidir. Kalıcı olan, gerçek olan görünmeyen evrendir görüşü Hint düşüncesinden kaynaklanır bir bakıma. Varlık yokluktadır inancını geliştiren Hint düşüncesidir. Tasavvufun anladığı ölmeden önce ölerek ölümsüz dirilmek inancı Hint düşüncesinin değişik bir yorumu olmaktan öteye geçemez. Şeyh Bedrettin'in yapıtlarında bu etkiler öncekilerde olduğu gibi doğrudan doğruya değil dolaylıdır. Hint düşüncesi İslam ülkelerine çeviri çalışmalarıyla daha 8. yüzyılda girmiş, kısa bir süre içinde geniş bir alana yayılmıştır. Özellikle İran'dan gelen tasavvuf inançları bu akımın yayılmasında öncülük etmiştir. İbn Mukaffa'nın Ölüm 757 yaptığı çeviriler önemlidir. Nitekim öldürülmesi de bu çevirileri yüzündendi. İran etkisi, biri çeviri, biri şiir, biri eski çok tanrıcı inançların İslam diniyle karışması yüzünden üç yanlıdır. Orta çağın en ünlü tasavvuf erleri İran'da yetişmiş, sonra Arabistan'ı, Anadolu'yu etkilemiştir. Orta çağda şiirin yurdu olan İran'da tasavvufun en başarılı savunucuları, yayıcıları ozanlardır. Bunlar çok tanrıcı İran inançlarıyla tek tanrıcı İslam inançlarını karıştırıp yoğurarak yeni bir bileşimin oluşmasını sağlamışlardır. Nitekim Şeyh Bedrettin'in Tebriz'e gidişi kesinse bu inanç etkisi yüzündendir. Şii mezhebinin kurucusu olan İran insanının düşünce ürünleri tasavvuf alanında gelişmiş, komşu ülkelere yayılmıştır. İran tasavvufun eski Hint inançlarıyla beslenmesine yardımcı olan, aracılık eden başlıca kaynaktır. İslam dininin İran'da yayılmaya başladığı dönemlerde, özellikle Kuteybe'nin İran'ı egemenliği altına almaya çalıştığı yıllarda 708-715 tasavvuf ilk ürünlerini verdi. İslam inançlarının gene inançla karşı çıkma olanağı doğdu. Tasavvuf 7. yüzyıl, 8. yüzyıllarda Küfe, Basra, Bağdat yörelerinde doğmuşsa da gelişme olanağını 8. yüzyıldan sonra İran'da bulmuştur. Bundan dolayı İran tasavvufun yurdu sayılır. İran tasavvufu daha geniş boyutlara ulaşmış, daha çok sorun içerme yeteneğini kazanmıştır. Bunda da başlıca etken çok tanrıcı inançlara bağlı İran ozanlarıdır. Batiniliğin kolları. Batinilik çok değişik kaynaklardan beslenerek ortaya çıktıktan sonra kısa bir süre içinde birçok kola ayrıldı. Bu kollar ortaya çıktıkları yörelerin geleneklerine göre değişik niteliklere büründü. Özde bir ayrılık olmamasına karşılık davranışlarda, eylemlerde başkalıklar vardı. Haşhaş'ın Nezariye, Talimiye benzeri gibi adlar alan batiniliğin Suriye dolaylarında ortaya çıkıp çevreye korku salan bir kolu da Melahide adını almıştı. Ebu Tahir Saik adlı bir şeyhin çevresinde toplanan büyük bir kalabalık oluşturan Melahide, 12. yüzyıl başlarında büyük bir gelişme gösterdi. Bir süre sonra İran'a, Türkler arasına sokuldu, tutundu. Bu kuruluşta batıniliğin bütün görüşlerini benimsemiş, genellikle yoksul, topraksız topluluklar arasında yayılma olanağı bulmuştur. Gittikleri yerlerde ayaklanan, yönetimi sarsan, varlıklı egemenliğine karşı direnen, ortakçılığa eğilim gösteren bir topluluk olan Melahide, kendi içinde de küçük kollara ayrıldı. Böylece inançları daha hızlı, daha geniş bir alana yayılma olanağı buldu. Ayyarlar. Bağdat dolaylarında ortaya çıkan bir batini kolu da bu ayyarlardır. Batı Türkistan'da Türkler arasında da hızla yayılmış bir inanç kurumu oluşturan ayyarların derli toplu düzenli bir kuruluşları da vardır. Yalnız utanılacak yerlerine bir önlük bağlayan, gövdelerinin bütününü çıplak bırakan bu kişiler sokaklarda küçük topluluklar oluşturarak dolaşırlardı. Bunlar da topraksız, yoksul kimselerin oluşturduğu bir topluluktu. Başlarında hurma kabuğundan örülmüş birer başlık, ellerinde palalar sokaklarda gezer, varlıklılardan para toplarlardı. Bir aralık 9. yüzyıl başlarında Semerkant'ta ayaklandılar. Ortalığın altını üstüne getirdiler. Kalenderiye, batiniliğin etkisi altında kurulmuş bir tarikat niteliğindedir. Aylak dolaşan, yoksul, topraksız kimselerden oluşan kalenderiyeler, sakal, kaş, kirpik, bıyık gibi yüzde bulunan bütün kılları kazırlar. Küçük topluluklar oluşturarak illerde dolaşırlardı. Bütün geçimlerini varlıklı kimselerden topladıkları paralarla sağlayan kalenderiler için evlilik yaşamı söz konusu değildi. Haydariye, batinilikten kaynaklanan, kalenderiyeyi andıran bu kolun kurucusu Şeyh Kutbüddin Haydar'dı. Bu kuruluşu oluşturanlar da yoksul kimselerdi. Batiniliğin bütün kurallarını bir yaşama ereği olarak benimsemişlerdi. Türkistan'da oldukça önemli bir güç oluşturmuşlardı. Daha sonraları öteki kuruluşlar gibi bunlar da Anadolu'ya gelip yerleştiler ya da yeni bir kol kurdular. Bu kuruluşların başka benzerleri de vardır. Bütün bunların Anadolu'ya doğudan geldikleri anlaşılıyor. Nitekim Anadolu'da ortaya çıkışları da Türk egemenliğinin ardıncadır. Daha önceki dönemlerde kurulmalarına karşılık 11. yüzyıldan sonra Anadolu'da hızlı bir gelişme göstermeleri kısa denebilecek bir süre içinde Türklerin gittikleri bütün bölgelerde kendilerini göstermeleri, işsiz, güçsüz, topraksız, yoksul kimselerden oluşmaları, İslam dininin öngördüğü yaşama kurallarına uymamaları gerçekten üzerinde durulmayı gerektiren bir konudur. Şeyh Bedrettin olayının ortaya çıkışından önce Anadolu'da, özellikle İran'da, öteki komşu ülkelerde 6. yüzyıldan başlayarak değişik adlar altında gelişen inanç kurumlarının genellikle İslam diniyle bağlantılı olduğu görülür. İslam diniyle pek ilgili görülmeyen Mazdekiliğinde dolaylı olarak daha sonra ortaya çıkan İslam kuruluşlarını etkilediği küçük bir karşılaştırma sonucu anlaşılır. İster İslam dininden önce ister sonra da olsun, bu kuruluşlar arasında belli konularda kesinlikle birleşildiği görülüyor. A. Bu kuruluşları oluşturan kimseler genellikle topraksız, yoksul, okuyup aydınlanmamış insanlardır. Belli bir toprağa bağlanmadan, yalnız başkaları yararına çalışarak geçimini sağlayan kimseler kolayca bir inanç yöresinde toplanmaktadır. Aralarında büyük uzaklıkların bulunmasına karşılık erekler, inançlar pek değişik değildir. B. Yararlanılan toprak, gereçler, yaşam için gerekli olan mallar konusunda ortaklaşa kullanma eğilimi kesindir. Kimse çalışıp başkalarının daha varlıklı olmasını istememektedir. C. Bütün bu kuruluşlar Sünni inanç kurumlarına karşıdır. Onun önerdiği yaşama biçimini, inanç düzenini, toplum yönetimini tutmamaktadır. Ç. Kadınların ortak olmaları gibi bütün tek tanrıcı dinlere aykırı bir yaşama biçiminin benimsendiği ileri sürülmekte, ancak bu görüşü ortaya atan kaynakların genellikle koyu Sünni yazarların ellerinden çıktıkları bütün açıklığıyla görülmektedir. Bu konuda da tek dayanak inanç olmuştur. D. Gene bu toplulukları oluşturan kimselerin köylerden geldikleri, bu kuruluşların köylülerin yoğun oldukları bölgelerde daha hızla gelişip yayıldığı gözden kaçmıyor. Bunlar arasında varlıklı, büyük görevler almış kimseleri bulma olanağı yoktur. E. Bütün ayaklanmalar, direnmeler varlıklılara, onların ellerinde bulunan yönetime, onların uyguladıkları yaşama biçimlerine karşıdır. Bundan da bu tür sarsıcı olayların kaynağında bir üretim-tüketim ilişkisinin bulunduğu açıkça ortaya çıkıyor. Dinden kaynaklanan inanç yaşamın bütün alanlarını egemenliği altına almak istiyor. Ancak başarılı olamıyor. Sarsıntıların hızını arttırıyor. Öte yandan inanç karşı inancı yaratıyor. Böylece de inanç çatışmaları biçimine dönüşen bir üretim-tüketim olayı doğuyor. F. Bu toplulukların bağlandıkları inançlar arasında çok tanrıcı dinlerin izlerini taşıyanlar olduğu gibi yalnız yaşamayı amaçlayan, belli bir inanç düzenine dayanmaz gibi görünen davranışlar da vardır. Ancak bütün olaylarında bağımsız bir devlet kurma eğilimi olmadığı açıktır. Peki bu topluluklar neden ayaklanıyorlar? Bu sorunun karşılığını bulmak pek güç değildir. İstenen tek nesne kolay bir yaşama sömürülmeme, yeryüzü varlıklarından eşitçe yararlanma. Yukarıda anlatılan olayların kaynakları, erekleri birbiriyle karşılaştırılınca, ayrı ayrı yörelerde ortaya çıkışlarına karşılık kısa bir süre içinde bütün komşu ülkelere yayıldıkları, benimsendikleri anlaşılır. Bütün bu olayların birer ucu da Anadolu'ya uzanıverir. Bu olayların içinde yer alanların başında Türkler gelir. Bir ikisi bir yana bırakılırsa çoğunun geliştiricisi, yayıcısı da Türklerdir. Bu gelişi güzel bir olay değildir. Özünde saklı bir tarih gerçeği vardır. Bize göre o da Türklerin eski çok tanrıcı dinlerini, şamanlığı bir türlü bırakamamaları, yeni benimsedikleri İslam dinini onunla bağdaştırmaya çalışmalarıdır. Nitekim bütün Müslüman Türklerde şamanlıkla ilgili inançların, geleneklerin unutulmadığını, biçim değiştirerek yaşatıldığını gösteren belirtiler vardır. Anadolu'da şaman inançlarını yaşatan, yayan Türklerin Horasan illerinden geldiklerini, Anadolu'nun genellikle Hristiyanlardan alınmış bölgelerinde konar göçer olarak yaşadıklarını biliyoruz. Nitekim 13. yüzyıldan başlayarak 14. yüzyıl başlarında görülen ayaklanmaları çıkaranlar da bu Horasan illerinden gelmiş tarikat öncüleridir. Bu öncüler bir yandan şamanlığın, bir yandan Mazdekiliğin, ondan kaynaklanan öteki kuruluşların inançlarını karıştırmış, yeni bir inanç kurumu oluşturmuşlardı. Bu yeni kurumlar ne büsbütün şaman ne de Müslümandı. Değişik öğelerden kurulduğu için tek kaynağa dayanmazdı. Ancak üretim-tüketim ilişkilerinden etkilendikleri, geçim konusunda yoğunlaşan bir düşünceye bağlandıkları da apaçıktı. Şamanlıkla ilgili geniş bilgi için bakınız Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm 1972. Bu yapıt incelendiğinde Anadolu'ya Asya'dan göçüp gelen Türk topluluklarının hangi inançları taşıdıkları, ne nitelikte bir yaşama düzeni içinde geçimlerini sürdürdükleri, benzeri gibi kolayca anlaşılacaktır. Şamanlık Müslüman Türkler arasında özellikle konar göçer topluluklarda etkilerini sürdürmektedir günümüzde bile. Mazdekilik. İran'da 529 ile 532 yılları arasında ortaya çıkan büyük kargaşalıklar yaratan bir tarikat ya da ona benzer kuruluş. Kurucusu Mazdak, Mazdek gibi adlarla anılan, daha çok Zerdüşt dininden yararlanan bir kimsedir. Kurucusunun adından dolayı Mazdekilik diye bilinen bu inanç kurumunun ilkelerine göre insan varlığında, evrende egemen olan iki güç vardır. Bunlardan biri iyi, öteki kötüdür. İyi bağımsızdır, duyarlı, olgun bir kimsenin özünü oluşturur. Kötü ise bağımlıdır, bilgisiz, gereğince yetişip aydınlanmamış kimsede bulunur. İnsan bu güçlerden hangisinin etkisi altında kalırsa davranışları o doğrultuda görünür. Yeryüzü kimsenin egemenliği altında değildir. İnsanların güçlerine dayanarak toprakları ellerine geçirmeleri, özel iyiliğin, özel mülkiyetin oluşmasını sağlamıştır. Doğada böyle bir durum yoktur. Bütün varlıklar insanların ortaklaşa yararlarına açılmıştır. Bundan eşit olarak çıkar sağlama yolu bulunmalıdır. Bütün yeryüzü ürünleri eşit olarak kişilerin duydukları gereksinim oranında bölüşülmelidir. Altın, para, mal bütün toplumca ortaklaşa kullanılmalıdır. Kadınları evlilik bağlarıyla tek erkeğin egemenliği altında bırakmak doğaya aykırıdır. Kadınlar da öteki doğa varlıkları, toplum ürünleri gibi ortak olmalıdır. İçerdiği düşüncelerin ilginçliği yönünden, Mazdekilik kısa bir süre önce İran, Suriye, Arabistan yörelerinde yayılma, tutunma olanağı buldu. Özellikle İran'da ayaklanmalara varan olaylara yol açtı. İran kralı Anuşirevan ayaklanmayı bastırdı. Mazdek'i yakalatıp öldürttü. Ancak onun düşünceleri etkinliğini yitirmedi. Komşu ülkelerde gelişti, benimsendi. Benzer ayaklanmalara neden oldu. Bir süre sonra Hicaz Mekke dolaylarında etkisini gösterdi. Bir söylentiye göre ünlü Arap ozanı İmri-ül Kays, ölümü 565, ile babası bu inancı benimsediler, ayaklandılar. Anuşirevan bu ayaklanmayı da bastırdı. İmri-ül Kays Bizans'a kaçtı, babası yakalanıp öldürüldü. Bu söylentilerin gerçeklik durumunu kesinlikle bilemiyoruz. Ancak Mazdekiliğin uzun süre İslam ülkelerinde yayıldığını biliyoruz. Özellikle Azerbaycan yörelerinde Türkler arasında tutulan bu inanç kurumu çağına göre değişik bir yaşam anlayışı, varlık görüşü getirdi. Bu kuruma göre evreni yöneten 4, 7, 12 güç vardır. Bu güçlerin oluşturduğu evrene yüce evren, ulvi alem denir. İkinci evren ise aşağı evren, süfli alem adını alırdı. Bu evrende de adı geçen güçler vardı. Özellikle büyük birer yönetici olan Mubet, Herbet, dörtlü güçler arasında yer alırlardı. Salar, Pişikar, Karvan ise 7 güçtendi. 12 güç arasında da Dühende, Hanende, Pürende, Sitarende, Zanende, Küşende vardı. Bu 4, 7, 12 güç bir insanda toplanırsa o kimse yüce evrene, ulvi aleme yükselir, tanrısal bir nitelik kazanır. Bu aşamaya yükselen kimseler olgun, yetkin kişilerdir. Evreni düzene koyan, insanlara iyilik eden, mutluluk getiren, düşmanlardan koruyan, yücelten onlardır. Mazdekilik güçlü bir inanç kurumu olarak 10. yüzyılla değin sürdü. Ondan sonra başka inanç kurumlarıyla karışıp kaynaştı. Varlığını başka giysiler içinde korudu. Onun hürremlik, zinnadika, muhammere, sürhilik gibi kolları vardı. Bütün bu kollarda Zerdüş inançlarından etkilenmişti. Ünlü İran yazarı Şehristani, ölümü 1153, günümüze kalan El Milal Vel Nihal adlı yapıtında Mazdekiliğin görüşlerini, tutumunu, özelliklerini anlatır. Mazdakiliğin birdenbire ortaya çıktığı söylenemez. Onun özü incelendiğinde mani inançlarından olabildiğince yararlandığı görülür. Bundan da Doğu İslam ülkelerinde ortaya çıkan inanç kurumlarının birbirlerini nedenli sürekli olarak etkiledikleri kolayca anlaşılır. Mazdakiliğe bağlananların genellikle yoksul, topraksız köylüler, varlıklı kimselerin tarlalarında, işlerinde boğaz tokluğuna çalışarak yaşamını sürdüren kimseler olması, olayın tabanında hangi etkenlerin bulunduğunu gösterir. Babekilik. Bu da mazdakiliğin bir kolu olarak ortaya çıktı. Buna zinadıka diyenler de vardır. Babek adıyla anılan kimsenin kurduğu bu tarikat ya da mezhep, 9. yüzyıl başlarında İran'ın Erdebil ilinde ortaya çıkmış. Kısa bir süre içinde çevresinde büyük bir kalabalığın toplanmasını sağlamıştı. Babekilikle mazdakilik arasında bir inanç ayrılığı, davranış başkalığı yoktur. Babek bütün malların, mülklerin, kadınların ortak olmaları görüşünü savundu. Ona göre yeryüzünde savaşların, toplum sarsıntılarının, düzen bozukluklarının doğmasına yol açan bunlardı. Bunlar ortaklaşa kullanılırsa birçok kötülük de ortadan kalkar. Babek'in çevresinde toplananların da yersiz, topraksız, başkalarının tarlasında işinde çalışan yoksul kimseler olmaları ilginçtir. Kısa süre içinde İran, Azerbaycan, Irak gibi birbirine komşu ülkelerde yayılan, ayaklanan yüz binlerce insanın ölümüne yol açan, geniş çaplı olaylar çıkaran bu inanç kurumu değişik kollara ayrılarak varlığını sürdürdü. Genellikle Türkler arasında büyük bir ilgi topladı. Mübeyyeza, Ak Olanlar adı altında 8. yüzyıl sonlarına doğru gene İran'da mazdakilikten kaynaklanan büyük bir kurumun ortaya çıktığı görülmüştür. Mazdaki'nin bütün düşüncelerini benimseyen, ayaklanarak uygulama alanına koymaya çalışan bu kuruluşun ilkin varlıklı kimselere, büyük toprakları ellerinde bulunduranlara karşı ayaklandığı görülür. Başlarında El Mukanna adlı öncünün bulunduğu bu toplulukta ayaklanınca büyük olaylar yarattı. Abbasi halifesi Mehdi'ye korkulu günler yaşattı. Bu kuruluşa göre önemli olan birey değil toplumdu. Bundan dolayı toplumun mutluluğu için birey kendini adamaktan kaçınmamalıydı. Bütün kötülüklerin, düzen bozukluğunun kaynağı varlıklı kimselerin başkalarını çalıştırarak sömürmeleri, bu yolla daha da varlıklı olmalarıydı. Yapılan çarpışmalar sonunda El Mukanna öldürüldü. Ancak onun izinden yürüyenlere göre o ölmemiş, göğe almış, yüce varlık aşamasına ulaşmıştır. Karamitacılık. Kurucusu Hemedani Karamiti'nin adından kaynaklanan bu kurumda Mazdakiliğin daha sonra doğan kollarından biridir. 9. yüzyıl sonlarına doğru Irak'ta Kufe yörelerinde ortaya çıktı. Bu kuruluşa bağlananlar da genellikle yoksullar, topraksız köylüler, geçimlerini çok güç koşullar altında sağlayabilen kimselerdi. Bunlara göre de mal mülk ortaklaşa olmalıydı. Kimse kimseyi çalıştırarak emeğini sömürmemeliydi. Varlıklı kimselerin kazançları kendi emeklerinin değil, sömürücü güçlerinin ürünüydü. Bundan dolayı onlara karşı ayaklanmalar gerekiyordu. İslam dininin getirdiği görevler, ibadet kuralları, insanları mutlu kılmaya yetmiyordu. Kıblenin Kudüs olması, güneş batarken iki, güneş doğarken de iki rekat namaz kılmak yeter. Muhammed'i Ali'yi seven bir kimsenin namazı kılınmış, zekatı verilmiş demektir. Karamitacılıkta din anlayışı Kur'an'ın yorumundan kaynaklanır. Bu yorumda sözcüklerin gizli anlamlarını açıklamaya, görünüşle yetinmemeye dayanırdı. İnsan şeriatın koyduğu kurallara uymakla Müslüman olamayacağı gibi iyi, mutlu da olamazdı, içi arınamazdı. Bu kurumun kimi yorumcularına göre yılda bir namaz kılmak da yeterliydi. Şarap içmek, oynamak, çalgı çalmak yasaklanmamalıydı. Erkek kadın eşitliği gerekliydi. Bütün malların ortaklaşa kullanılması, kadınların kendi istençlerine göre davranmaları, erkeğin egemenliği altına girmemeleri görüşü geçerliydi. Karamita topluluğuna bağlanan kimselerin yalnız Irak, Arabistan dolaylarında değil, İran'da Türkler arasında da büyük kalabalıklar oluşturduklarını, genellikle varlıklı çevrelere karşı ayaklandıklarını biliyoruz. Bu ayaklanmalar sonunda varlıklıların mallarının ılgarlandığını, yakılıp yıkıldığını da yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Şeriatın uygulanışına, özüne karşı çıkan, ayaklanan bu toplulukları kötülemek için Sünni yazarların güvenilir kanıtlara dayanmayan mum söndürdüğü türünden söyledikleri gerçeklere aykırıdır. Bu tür yazarlar olayları olduğu gibi değil de olmasını istedikleri gibi anlatmayı bir alışkanlık edinmişlerdir. Baba İyilik. 13. yüzyıl başlarında Horasan'dan Anadolu'ya gelen, Amasya ili dolaylarında yerleşen Baba İlyas, kısa bir süre içinde çevresinde toplananların kendisiyle birlikte Horasan'dan gelenlerin çalışmalarıyla güçlü bir tarikat kurdu. Şücaettin Ebul Baka adını taşıyan Baba İlyas özellikle Selçukluların sarsıntılı bir dönemlerinde ortaya çıktı. Sultan Alaeddin Keykubat döneminde bilgisinin derinliği, konuşmasının güzelliği, etkisi nedeniyle Baba İlyas'a karşı büyük bir ilgi duydu. Onu Kayseri kadılığından alarak Amasya'nın Mesudiye tekkesi şeyhliğine atadı. Baba İlyas İslam inançlarıyla şaman inançlarını bağdaştırmış, Ali'ye büyük bir sevgiyle bağlanmıştı. Amasya'da göreve başlar başlamaz çevresini genişletme, düşüncelerini yayma olanakları da çoğaldı. Böylece tarihte Baba İyilik diye anılan kurumu oluşturdu. Çevresinde toplananlar arasında en ilginci Baba İshak adlı, gene Horasan'dan gelip Anadolu'da yerleşen bir Türktü. Selçukluların güçsüz bir döneminde ayaklanan, yönetimi sarsan, binlerce kişinin kılıçtan geçirilmesine yol açan tarihte Babai ayaklanması diye anılan olay böyle başladı. Baba İlyas'ın, Baba İshak'ın çevresinde toplananlar genellikle Alevilerdi. Bunlar yoksul, topraksız, başkalarının tarlasında işinde çalışarak geçimini sağlayan kimselerdi. Bütün gelirleri varlıklı kimselerden, iş karşılığı edindikleriydi. Varlıklı kimseler arasında bu kuruluşa katılan, yardımcı olan birini bilmiyoruz. Babailer genellikle köylerde, Alevilerin çoğunlukta oldukları yerlerde toplanmış, büyük bir kalabalık oluşturmuşlardı. 8. Kaset, 1. Yüzün Sonu.